TVNET ekranlarından televizyonları başındaki tüm seyircilerimize merhabalar. Efendim, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. TVNET'te Mesnevi ile İlahi Aşk programımızda huzurlarınızdayız. Hazreti Pir Efendimizin, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin hayatı ve Mesnevi-i Manevisi programımızda mevzu. Belki bugüne kadar takip etmekte olan seyircilerimiz varlarsa, onlar zaten programda bir akışın olduğunu, bir yere doğru gittiğini, beyitlerin işlendiğini, bir tarafta da Hazreti Pir Efendimizin hayatının konuşulduğunu hatırlayacaklardır. Ama ekranlarını yeni açan, belki böyle tevafuken programa denk gelen bir seyircimiz de varsa, onlar için de böyle hatırlatmalarımız olsun. Mehmet Fatih Çıtlak hocamızla birlikteyiz. Hocam, programımız başladı. Ben Deniz, böyle hoş geldiniz demek istiyorum seyircilerimizle beraber. İnşallah hoş gelmişizdir. Çünkü maillerle ve diğer seyircilerimizle yaptığımız, internet üzerinden yaptığımız görüş alışverişlerinde onlar her hafta bize konuk oluyorsunuz, evimizin orta yerine geliyorsunuz, bize misafir oluyorsunuz gibi bahsediyorlar. Böylelikle onları da selamlamış olalım ve sizleri de onlar adına selamlamış olalım.
Tabi Ramazan oluşu hasebiyle de bir hoş geldin demek ihtiyacı hissediyor insan. Haklısınız. Fakat şunu da arz etmek istiyorum. Biraz işin latifeli kısmı. Evet, artık imkanlar geniş. Arşiv programlarından, web sayfalarından bu programın tekrarını dinleme şansları var. Evvelki programları dinleme şansları var. Ama işin açıkçası siz hoş geldiniz, bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz deyince bendeniz yine ilk program gibi heyecanlandım. O heyecan bana da sirayet etti. Biz hoş bulduk diyelim. Eyvallah. Fakat şunu da söyleyelim. Artık birinci beyit işlendikten sonra, birinci beyit konuşulduktan sonra Mesnevi'nin besmelesi gerçekleşmiştir.
Elhamdülillah.
Bu vesileyle şunu da hatırlatmış olalım. Sonra isterseniz VTR'ye geçelim.
Eyvallah hocam.
Besmele cemiyeti adeti var. Bakın şimdi Ramazan ayındayız. Kıymetli seyircilerimize de bunu hatırlatmış olalım. Bizim örfümüzde, medeniyetimizde, yani güzel ceddimizin bu din-i mübine Ahmediye'ye hakikaten tarihe bakıldığında asr-ı saadetten sonra en büyük ve en uzun dönemli hizmet bizim mübarek ecdadımıza nasip olmuştur.
Eyvallah.
Yani bunu bir ırk taassubuyla bir övünmeye söylemiyoruz ama şu andaki medeniyetler, medeniyet olduğunu iddia eden birçok müreffeh toplum ve devletler Osmanlı medeniyetini taklit etmektedir. Zaten bu bir kaidedir. Yani bu önemli bir kaidedir. Başka bir vesileyle de söylemiştim. Eski medeniyetleri taklit eder yeni medeniyet olmak isteyen toplumlar.
Eyvallah.
Bu sosyolojik bir olgudur. Yani yeni bir şey varsa veya şu anda parlak bir dönem yaşıyorsa bir devlet, bir millet, bir cemaat, cemiyet muhakkak kendisinden evvelki büyük bir cemiyetin, devletin kurduğu düzenin ve medeniyetin üzerine bir şey inşa ediyordur. O sebepten birbirine benzerlik mümkündür ve kaçınılmazdır. Kim hakka riayet eder, güzel bir iş yaparsa Allah onu payidar eder. Halkına zulmeden, kendi nefsine zulmeden bir insan asla iflah olmaz. Bu ayet manasıdır aynı zamanda. Allah zalimleri iflah etmez.
Eyvallah.
Fakat bir insan halkına zulmetmesin, efendim ailesine zulmetmesin, iş yerinde işverenine, iş yerindeki memuruna, işçisine zulmetmesin. İmani eksikliği bile olsa Allah onları bu dünyada payidar eder. Bu bir kaidedir.
Hocam burada bir şey de hemen hatıra geliyor.
Hani Besmele Cemiyeti'nden buraya geldim ama
eyvallah.
Gayri ihtiyari medeniyetimiz hakkında konuşurken o bir hassas tel. Ondan konuşamaz hale geldik.
Eyvallah.
Yani daha evvel de zikretmiştim Ali Nihat Tarla'nın sözünü. Yani kendi ülkemizde biz adeta medeniyetimizin ve dinimizin misyonerliğini yapıyoruz. Yani bugünlere kaldık. Ecdadımızdan o kadar nefretle bahsetmeye başladılar ki hem de bunu din adına da yapanlar var. Sanki bidatlar, hurafeler vesaire bizim ecdadımızla dine girmiş gibi lanse etmeye kalkan sözüm ona akla evveller var.
Eyvallah.
Yani dolayısıyla biz muhakkak surette bir noktaya temas etmek istiyoruz. O sebepten bir nefes alayım, siz buyurun.
Eyvallah hocam. Adalet deyince orada takıldım. Neyse, ben Deniz'in hatırına da şöyle bir şey geldi. Siz hani ola ki belli konularda eksik olsa bile çalışanına ya da himayesinde bulunanlara zulmetmezse başarılı olur dediniz değil mi? Yanlış anlamadık.
Hayır efendim, bu zaten hadis tercümesidir. Eyvallah. Ayet mealidir. Yakın dönemde baktığımızda işte birçok kişi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kitaplarını okuyor. Orada da bu konu çok güzel işlenmiştir. Eyvallah. İhlas mevzuna baksınlar arkadaşlar. Bir de zulüm, adalet mevzuna baksınlar. Eskilerin bir sözü var. Bir yer, bir millet küfr ile payidar olur ama zulüm ile payidar olmaz. İşte Suriye'nin durumu. Bakın ne hale geldi. Hiçbir yerde zulüm olduğu zaman oranın payidar olması imkansızdır. Ailede zulüm olsun aynı şekilde. Bir cemiyet, bir cemaat düşünün. Bir efendim cami cemaati düşünün. Din odaklı bir cemaat düşünün. Eğer birbirlerine zulmediyorlarsa, hizmet eden insanı eziyorlarsa, ilim sahibi insanlara hakaret ediyorlarsa, fukarayla ilgilenmiyorlarsa, zenginlerle ilgileniyorlarsa, yani işin şirazesi kaçmışsa, çivisi çıkmışsa muhakkak rezil olurlar. Muhakkak. Bu çünkü kaide-i külliyedir. Yani çarpılmak, etmek falan filan değil. Allah Teala aynı yer çekimi gibi bunu kaideye bağlamıştır. Zulm evi viran olur ger Kâbetullah olsa da. Kan içenin içerler kanını haşa ilah olsa da. Bir müthiş bir sözdür bu. Eyvallah. Zulm evi viran olur ger Kâbetullah olsa da. Kâbe'de olsun zulüm yapılsın Kâbe çöker. Kan içenin içerler kanını haşa ilah olsa da. Allah'lık taslayacak kadar herkesin mutlak mevkide hiç ona bir şey diyemeyiz dediği bir mevkide olsa, hatta Tanrı kabul edilse o kişi, o kadar payidar olsa, yani her yere sözü geçse ne yapar? Onun bile en sonunda kanını içiyorsa milletin, onun da kanını içerler.
Eyvallah.
Kan içmek hem zulümdür, bu siyasi taraftır, efendim zahiri hükümdür. Diğer taraftan da mümin cemaatin içerisindeki kan içmek de gıybet yapmaktır. Bir insanın kanını, etini yemektir çünkü o. Alimlerin, fazıl insanlara hizmet edenlerin gıybeti yapılırsa, o kanı içenler elbette bir gün hesabı sorulur. Onların da kanı içilir hale gelir.
Eyvallah.
Şimdi bunu şunun için söyledik. Medeniyetimize laf söylemeden evvel bir durup düşünmek lazım. Yine müsaade ederseniz, kıymetli kameraman arkadaşım da beni canla başla dinliyor. Bazen kıymetli seyircilerimiz, kameraman kardeşlerim için de konuşuyorum. Çok güzel şartlarda programı Allah razı olsun sunuyorlar. Biz burada bir aile gibiyiz zaten. Eminim ki size de yansıyordur. Şunu da hatırlatmış olalım. Güzel bir sözü var Şemseddin Yeşil Efendi'nin. Diyor ki ecdat diyor sana diyor bir köşk bırakmış. Sen o köşkün hatta tamamını bile kullanamıyorsun. Belki bahçedeki gecekonduda kulübede oturuyorsun. Sonra kalkıyorsun. Daha bir köşk yapamamışsın. Daha bir saray inşa edememişsin. Oturduğun yerdeki derme çatma kulübeden, teneke yaptığın bir yerden bakıyorsun eski yapılmış olan köşke. Ya bu pencere de çok lüzumsuzmuş. Şuradan açsalardı ya. Ya şu kapı da çok biçimsiz duruyor. Şurayı biraz düzeltselerdi ya. Ecdat da hiç işi bilmiyormuş. Ya bu insafa davet ederler. 600-700 sene insanları hem hak duygusuyla coşturan, hem hakkı inkar edenleri de susturan, yerinde oturtan bir ecdadı konuşmak için en azından insanın onların yaptığı iş kadar bir iş yapması lazım. Evet. En azından. Üstad Şemseddin Yeşil Hoca Efendi diyor ki ya diyor senin ne haddine düşmüş. Sen al diyor bir köşk yap penceresini oradan aç kardeşim diyor gücün yetiyorsa. Ne kadar güzel bir söz. Yani onu bunu beğenmemek meselesi ve insanların kendi yeni çıkarttıkları tavır, üslup tutulsun diye eskiye hakaret etme adeti cahillerin işidir. Eskiyi tasdik etme alimlerin işidir. Bakın İmam-ı Şafii Hazretleri'nin meşhur bir şiiri var. O şiirinde İmam-ı Azam Hazretleri için Şafii Rahimullah diyor ki seni tanımayan insanın imanı yoktur diyor. Ben Arapçasını burada zikretmiyorum. Bak koca bir alim.
Eyvallah.
Hatta birçok hususta ihtilaf ettiği İmam-ı Azam Hazretleri'ne böyle söylüyor. Onların ihtilafı bize kolaylık için. Dolayısıyla medeniyetimiz hakkında çok ciddi oturup düşünmemiz ve en azından körü körüne taklit edelim, körü körüne savunalım demiyorum. Ama cemaate uyup, müsteşriklere uyup, oryantalistlere uyup, yeni yeni üredi türedi akımlara uyup, medeniyete konuşmaya da kimsenin hakkı yok. En azından ben o nesilden, o jenerasyondan gelen bir insan olarak buna asla razı değilim. Ve bu nevi hareketlere karşı da her zaman ya sözle ya fiille ya eserle mukabelede bulunmak niyetindeyim.
Besmele
eskiden,
Cemiyeti hocam.
Evet.
Orada
eskiden
kalmış. Buyurun.
Bir çocuk 4 yıl, 4 ay, 4 gün olunca Besmele Cemiyeti yapılıyordu.
Hocam bu sürenin var mı ehemmiyeti? Hani 4 yıl, 4 ay, 4
Efendim
gün.
Var, şöyle var. Şimdi artık yeni öğrenim çağında bakın görüyorsunuz. Bugün çocuklara anaokulu diyorlar.
Eyvallah.
Ne zaman yapılıyor? 4,5 yaşında, 5 yaşında yapılıyor.
Eyvallah.
Yani kimse çocuğuna kalkıp 4,5 yaşında bak it is a pencil, 1, 2, 3 falan gibi saydırmayı hiç kimse abes karşılamıyor. 4,5 yaşında çocuk elifba öğrenmeye kalksa yaşı çok küçük değil mi diyorlar. Yani bunun bir akılla bir izahı var mı? Diyorlar ki uzmanlar çocuk lisanı öğrenebilirse bile o yaşta başka bir lisan konuşma olgusunu, başka bir lisan da var olgusunu kafasına alır. Adeta zihninde ona bir oda açar diyor. Bir oda açar. Peki biz bu odayı en önce Elif Bey ile açsak ne olur? Yani neticede ne olur? Bizim adımız Hans, George, Eva bilmem ne Elizabeth değil ki. Ahmet, Mehmet, Hatice, Ayşe ve Fatıma. Veya işte Müslüman insan, Müslüman aileden geliyoruz. Yani bir çocuğa Elif B öğretmek o yaşta beyin yıkamakla bilmem neyle ne alakası var? Artı, yeni tabirle artı diyorlar ya. Ayrıca beyin yıkamanın bir de güzel tarafı var. Beyni zaten çocukların o kadar çok kirleniyor ki ta küçük yaştan aldıkları çizgi filmlerle vesaire sokak kültürüyle. Hiç olmazsa Elif Bey ile beyni yıkanmış olur çocuğun. Temizlenmiş olur yani. Bir de beyin yıkamanın güzel müspet bir tarafı var. 4 yıl, 4 ay, 4 gün olunca anne, baba, ebeveyn, aile, akraba, yakın akraba toparlanır. Güzel bir cemiyet tertiplenir. Ya hocanın bir hoca efendi gelir veya bir hoca hanım gelir. Kimse artık kız çocuğu da olsa hoca hanım olmasını tavsiye ediyorlar. Kız çocuğu olsa da affedersiniz erkek hoca olmasını tavsiye ediyorlar. Böyle bir ilim ciddiyetinde güzel süslenmiş bir rahlede herkesin böyle ayağa kalkarak ilim talebesinin içeri dahil olması, salatu selamlarla Allahümme salli ala seyyidina Muhammedlerle gelmesi çok teferruatsız anlatıyorum dar çerçevede. Ondan sonra çocuk hocanın karşısına gelir. Hoca ona der ki aferin evladım maşallah hoş geldin. Güzel de kıyafet giydirilir. Hadi bakalım şimdi ben söyleyeceğim sen tekrarla. Euzu billahi mineşşeytanirracim veya parça parça euzu billahi mineşşeytanirracim gibi. Sonra bismillahi errahmani errahim veya bismillahirrahmanirrahim. Sonra elif elif b b. Hocadan evvel tekrar etmeyecek. Hoca ile beraber tekrar edecek. Veya Rabbi yesir okutulur. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi bize bunu kolaylaştır. Ya Rabbi bize zorlaştırma. Nefsimizin engelleriyle bizi muhatap kılma. Rabbi temmim. Ya Rabbi şunu tamamlamayı nasip eyle. Hem ahirette hem rızanla buluşarak bu iş tamama ersin. Akamete uğramasın. Bil hayır. Hayırla. Senin rızanı. Biz böyle bir şey öğretiriz. İlmin zahirini öğrenir. Allah muhafaza bela da olabilir o başa. O yüzden bil hayır denir. Sonra elif be okunur. İşte lam elif ye. Ondan sonra aferin evladım besmele cemiyetin oldu. Allah mübarek etsin denir. Hoca dua eder. Ondan sonra tekbirler getirilir. Çünkü tekbir Allah'la konuşmaya işarettir. Allahu Ekber dediğinde kul Allah kuluna hitap edermiş. Evet benim Ekber. Ene kebir, ene Ekber dermiş Hazreti Allah. Konuşurmuş kulla. Biz o sebepten bayramlarda, hatimlerde Allah'a yakın olduğumuzu hissettiğimiz anlarda, şehadet esnasında, savaşta Allahu Ekber deriz. Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını hissettiğimiz anda bayram ederiz. Namaza da Allahu Ekber diye gireriz. Allah'la konuşmaktır çünkü tekbir. Tekbir Allah'la konuşmaktır. İşte tekbirler getirilir. Çocuk Allah'la konuştu masum ağzıyla. Ya Rabbi bu çocuğun masum ağzı hürmetine bizleri de affeyle denilir. Annesinin babasının kimse ailede büyüklerin en büyüğün eli öpülür. Şerbetler dağıtılır, hediyeler takdim edilir. Çocuk ilim payesiyle sayıldığını görür. Yaz kursunda 2-3 haftalık gidip hoca zoruyla okumaktan öte onun zihninde ilmi bir şey açılır. Elif B'nin, Kur'an harflerinin, Kur'an öğrenmenin rütbesini çocuk gözünde büyütür, hayalinde geliştirir ve onu belli bir seviyeye taşır.
Eyvallah.
İşte Besmele Cemiyeti. Bizler de Besmele Cemiyeti'ni çekmiş yapmış gibi olduk. Bişnav dendi. Artık o Besmele'nin izahı da oldu. Bundan sonrası gerisi artık bir girizgahtır, eve dahil olunmuştur. Ve o beyitlerle devam edilecektir. Ama ne kadar vaktimiz kaldı? Ancak bir vetere mi kaldı?
Eyvallah. Vetere gireceğiz.
O zaman vetereyi seyrettikten sonra siz daha iyi bilirsiniz. Size tabi oluruz efendim.
Kıymetli seyircilerimiz, bir vetere aramız var. Veterelerde inşallah Hazreti Pir Efendimizin hayatı hakkında bu haftaki bölümü de izleyelim hep beraber. Sonra tekrar stüdyoda olacağız.
Hazreti Mevlana'nın Tebrizli Şems Hazretleri ile karşılaşmasından sonra halkla arasını kesmesiyle, halk ve müritlerinin büyük kısmı kim olduğunu bilmedikleri, kendilerini Mevlana'dan ayıran Şems-i Tebrizi'ye haset edip kınamaya, sonra da açıkça dedikodusunu yapmaya başlamışlardır. Hazreti Şems, işlerin çığırından çıktığını görüp, herkesin kendisine düşman olduğunu fark edince, 15 Şubat 1246 tarihinde ansızın ortadan kayboluvermiştir. Şems-i Tebrizi Konya'da tam 15 ay 20 gün kalmıştır. Şems-i Tebrizi'nin gitmesinden sonra Cenab-ı Pir çok üzülüp ve sebep olanların yüzlerine dahi bakmayınca durumun eskisinden de kötü olduğunu gören zevat, yaptığından pişman olup Hazreti Pir'den af dilemişlerdir. Cenab-ı Pir de onları affetmiştir. Bir müddet sonra Şems-i Tebrizi Şam'dan bir mektup gönderince oraya gittiği anlaşılmış. Hazreti Mevlana oğlu Sultan Veled'i Şems Hazretlerine getirmesi için Şam'a göndermiştir. Mevlana ile Şems arasındaki ilişkiyi Musa ile Hızır arasındaki ilişkiye benzeten Sultan Veled Hazretleri, Hazreti Musa'nın peygamber olmasına rağmen Hazreti Hızır'ı araması gibi, Hazreti Mevlana'nın da devrinde ulaştığı makama ulaşmış hiçbir kimse bulunmadığı halde Hazreti Şems'i aradığını söyler. 8 Mayıs 1247 tarihinde Tebrizli Şems Hazretleri tekrar Konya'ya gelirler. Af dileyenlerin özrünü Hazreti Şems de kabul etmiş ve bu sefer Hazreti Mevlana'nın medresesindeki hücresinde 6 ay boyunca marifetullah'a dair sohbet etmişlerdir. Bu sırada yanlarına Şeyh Selahaddin Zerkubi ve Sultan Veled Hazretlerinden başka kimsenin girmesine müsaade etmemişlerdir. Bir müddet sonra yine dedikodular başlayınca Şems-i Tebrizi'nin Sultan Veled'e "Bu sefer öyle bir gidiş gideceğim ki kimse izimin tozunu bulamayacak. Onu mutlaka bir düşmanı öldürdü" diyecekler dediği rivayet edilmiştir. Farklı kaynaklarda Şems-i Tebrizi'ye suikast düzenlendiğine dair bilgiler yer verildiyse de nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber Tebrizli Şems Hazretleri 1247 senesinin Aralık ayının bir perşembe günü yeniden ortadan kaybolmuştur. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin kayboluşunun ardından Hazreti Mevlana bazı kaynaklara göre 2, bazılarına göre ise 4 kere Şam'a gitmiş, izini aramıştır. Sultan Veled'in tabiriyle onun ayrılığından sonra adeta deli olmuş, fetva veren şeyh aşkla şair kesilmiştir. Gece gündüz sema eden, feryadını büyük küçük herkese duyuran Hazreti Mevlana, eline geçen altını, gümüşü çalgıcılara verip nesi varsa bağışlamaktadır. Sultan Veled'in Marif isimli eserinde geçen şu bahis dikkate değerdir. Birisi Mevlana'ya "Şemseddin'i gördüm" dedi. Mevlana üstündeki elbiseleri ona bağışladı. Mevlana'ya, "Bu adam yalan söylüyor. Verdiği haberin aslı yok. Neden elbiselerini ona bağışladın?" dediler. Buyurdu ki, "Ben verdiklerimi zaten yalan söylediği için verdim. Eğer doğru söyleseydi, ona canımı verirdim."
Mesnevi ile ilahi aşk devam ediyor. Efendim Hazreti Pir Efendimizin hayatları, hayatlarında Hazreti Şems ile olan birliktelikleri yine VTR'de izlediniz. Hocam geçtiğimiz haftalarda da yine bu konuya şöyle bir temas etmiştik ama yine 10-15 dakika sürmüştü o konuda. Önümüzdeki programlarda da esasında söylenmişti yine Hazreti Şems Efendimizden böyle peyderpey bahsedilecek demiştik.
Şimdi şunu yapıyoruz. Yani buyurun. Hazreti Pir'in hayatını zaten biliyorsunuz düzenli olarak işlemiyoruz. Yani arada hatırlatma babında işliyoruz. Bununla beraber şu da var. Şems-i Tebrizi hakkında ileride de bazı beyitler geleceği için demiştik.
Eyvallah.
Yine mevzu olacak ama bir yandan da hem kıymetli seyircilerimizin de dikkatini bu yöne celbetmek hem bu arada yeni taze okuyanlar varsa programla beraber senkronize olmasa bile peyderpey efendim kitapla haşır neşir olanlar varsa onlar da bir yerinden yetişmiş oluyorlar. Eyvallah. Bu üslup sanki iyi gibi.
Eyvallah hocam.
Yani programda illa şunu yapalım tarzına gidersek işin manevi havası da tabii akışı da biraz engelleniyor.
Geçtiğimiz haftalarda sizden bir kelime duyup hatta cümle içinde de kullanmaya çalışmıştık. Zuhurat mı hocam? Öyle diyebilir miyiz?
Zuhurat diyebiliriz.
Eyvallah.
Zuhurat diyebiliriz. Gerçi benim gibi insanların ağzına bu sözler yakışmıyor ama işin ehli bu zuhurat kelimesiyle yüzlerce mevzuyu kastedebilir.
Eyvallah.
Yani bu o medeniyete mensup olan kişinin ağzında güzel. Yoksa dervişlerin sözünü taklit etmek de bir insan derviş olsaydı ben derviş olabilirdim diye düşünüyorum. Ama bu iş öyle değil. Yani bir insan eyvallah diyor, zuhurat laba diyor fakat onun haricinde bir kumpas altından yürütüyorsa, hem eyvallah deyip arkadan başka filmler çeviriyorsa, insanları gerçekten Allah için sevemiyorsa, o eyvallah onun ağzına hiç yakışmaz. Hatta bir aldatmaca gibi olur. İşte Yahudilerin inşallah maşallah demesini Kur'an-ı Kerim'de zikretmesi, veya müşriklerin bazı sözleri zikretmesi, münafıkların Resulullah Efendimiz'i tasdik etmesi gibi nasıl kabul edilmezse, Sufiyede de o sözlerin, fiillerin ruhi derinliği olmasına dikkat çekilir. Sufiyi diğer zahir perestlerden ayıran en önemli özellik odur. Eğer zahirdeki görünüm, derine işaret eden görünümlerde hiçbir derinlik kalmadıysa, o da çok ciddi bir sıkıntıdır. Hatta evvelki bu sahaya hiç girmeyen kişiden daha berbat bir duruma girer ki aynı bir ilaca başlayıp yarım bırakmak gibidir. İşin bu tarafı kalsın. Bugün böyle biraz seri gidiyoruz.
Eyvallah.
Dinamik bir ortam var. Ramazan'ın bereketi de olabilir bu. Bize yansıyan yüzü de olabilir. Şimdi biz VTR'ye gelelim Mustafa Bey istiyorsanız.
Buyurun hocam, estağfurullah.
Şems-i Tebrizi Hazretlerinin kayboluşu meselesi
Eyvallah.
Var. Hazret iki kere gidiyor. Bir zuhur edişi, zaten zuhur edişini kısmen konuştuk. Yani eminim ki seyircilerimiz merak ediyorlar. İşte Hazreti Şems Cenab-ı Mevlana ile karşılaştığında ne konuştu? İlk önce ne sordu? Bunlar gelecek. Yani takdim tehirli yapacağız ki pekişsin. Arada boşluk kalmasın. En önce böyle bir temel atma gibi kolonları çıkalım. Sonra detaylarına girelim diye düşünüyoruz. Allah nasip ederse. Şemseddin-i Tebriziye Hazretleri Cenab-ı Pir'le buluştuktan sonra iki kere kayboluyor. Birincisi sizin de işte güzel sesinizden dinlediğimiz VTR'de olan gibi bir Şam'a gittiği sonradan öğreniliyor. Bir müddet kayboluyor ve geliyor. Ama ikinci gidişi kaybolmaktan öte belki katledilmesiyle alakalı bir durum. Hazreti Şems'in gidişi. Şimdi burada Cenab-ı Pir Efendimizin üzülmesi bahsi de var. Önce şöyle alalım. Niye Şems-i Tebrizi Hazretlerini kıskanıyorlar? Bu cemiyetteki bir hastalıktır. Cemiyete en faydalı olan insana karşı en önce o cemiyet bir tepki gösterir. Bu insan vücudu gibidir. Allah Teala dışarıdaki cemiyeti ve insan fertlerini, çünkü insanlar, fertler bir araya geldiklerinde cemaat ve cemiyet olurlar. O da tabii birbirleriyle ortak yönleri varsa, yoksa sürü olurlar. Birbirleriyle kalbi, ruhi, akli, örfi, vicdani bağı olanlara cemaat denir.
Eyvallah.
Eğer insanların ruhi, akli, dini, inanç olarak, kalbi olarak bir bağları yoksa onlar toparlanmıştır bir yere ama sürüdür. İşte Kurban Bayramı'nda bendenizin, eminim ki hiçbirinizin unutamadığı bir sahnedir. Orada boğazlanır hayvan, kurban. Hemen bir metre, iki metre uzağında saman yemekle meşguldür diğerleri. Sürü derler ona. Koyun cemaati denmez. Koyun sürüsü denir. Arz edebiliyor muyum? Cemaat olabilmek için ve cemiyet olabilmek için bir şeylerin cem olması ve o cem oluşla beraber yön vermesi mevzu bahistir. Bir hedefe doğru gitmesi bahistir. Böyle değilse o cemaat değildir. Cami cemaati de olsa değildir. Çünkü cami bu özelliklere sahip olan insanları cem eder. Kalıpları toplamak için olan hane değildir cami. Yer geniştir, her yer mescittir yoksa. Camiinden kasıt ruhların ve kalplerin birleşmesi. Safların dümdüz olması değildir sadece. O safların düzgünlüğü birbirimizin kalbine yansıyan doğruluk ve düzgünlük alametidir. Arz edebiliyor muyum? Fertler bu şekilde olduğunda insanın kendi şahsi özelliklerine uygun bir cemiyet zuhur eder. Mesela bunun için anlattım. Vücuda bir organ nakli yapıyorlar. İşte böbrek nakli yapıyorlar, başka bir organ naklediyorlar. Sonra belli bir müddeten, işim ben mütehassısı değilim. Kıymetli hekim abilerimiz, üstadlarımız kusuruma bakmasınlar. Yanlış bir şey söylüyorsam ikaz etsinler. Fakat hemen vücut ne yapar? Yeni bir şey geliyor diye vücuda sistemde olmayan bir şey girdi diye onu parçalamaya çalışırlar. Bir müddet nekahat devresinde bekletirler ki vücut ona hücum etmesin. En önce bir tanıtsın kendisini. Virüs gibi, bakteri gibi muamele görmesin. Yabancı cisim muamelesi, parçası görmesin o organ. Çünkü neticede o vücudu kurtarmak için ona takılmıştır o.
Eyvallah.
Ama vücut hep kendi eski tarzından gelen tavırla ona karşı bir cephe alır. İşte hani cemiyette böyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'de insanlara hak dine davet ettiğinde hiçbir ücret, hiçbir imamet, hiçbir zaman onların mallarına el sürmediği halde, hiç ben sizin malınızı istemiyorum, sizin himmetinizi istemiyorum, sizin vereceğiniz parayı da istemiyorum, ben zaten parayla pulla işim yok, ama gelin şu işi doğru yapın dediğinde ne dediler? Deli dediler, kahin dediler, sahir dediler, birçok şey dediler ama bir şey daha dediler. Yahu sen bizi parçaladın dediler. Sen bizi böldün dediler. Böyle karşılık verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı sabırla muamelede bulundu. Epey bir müddet bekledi. Hatta cihat da yok dikkat ederseniz. Ama artık bu işi iyilikten yaptığı ayan beyan ortaya konulacak duruma geldi. Yani Allah bir nevi tolere etti Mekke ahalisini. Yani olabilir, insan bir fevdi bir çıkış yapabilir derler ya. Allah Erhamur Rahim'in olduğundan o hali adeta müsamaha gösterdi. Fakat iyiliğe karşı devamlı kötülük, iyiliğe karşı devamlı kötülük. O güvenilir bir insan diyorlar, arkasından da her türlü hakareti yapıyorlar. Hem mallarını mülklerini emanet ediyorlar, hem de ona sorun diyorlar. Hem de kalkıyorlar diyorlar ki aman onunla konuşmayın, aklınızı çeler. Biz onu diyorlar Mekke'den attık, dışarıya şey yaptık, ihraç ettik diyorlar. Şimdi bu artık had safhaya gelince ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan hicret etti. Sonradan da Allah oraya, oranın fethini kendisine nasip etti.
Eyvallah.
İşte insanda böyle bir şey var. Bir cemiyette peygamber dahi olsa bir karşı koyma refleksi var. Şemseddin Tebrizi Hazretlerine, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile ders yapıyorlardı. oturuyorlardı, dolaşıyorlardı, sohbet ediyorlardı. Fakat Şems-i Tebrizi Hazretleri gelince Cenab-ı Pir 5 ay, 4 ay Hazreti Şems'le beraber olduğu için ve ondan kana kana o feyzi paylaştığı için bu kıskançlığa sebebiyet verdi. Hatta gelenler gidenler Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin şeyinden efendim ayıklamasından da korkmaya başladılar. Çünkü Şems-i Tebrizi Hazretleri bazen kahça girip ya bırak bu meseleleri efendi. Niye bunları boşuna nefes tüketiyorsun? Veya niye efendiyi boşuna yoruyorsunuz? Şunu şunu şuradan da öğrenebilirsiniz. Siz hal ilmi alsanız falan gibi çıkışlar yapması. Gayri ihtiyari ne oldu? Cahil insanlar reddetmek taraftarı oldukları için okumuş da olsalar o cehaletleri gidemediğinden karşı çıkmaya başladılar Şems-i Tebrizi'ye. Ve dediler ki Şems-i Tebrizi gider onu kaçırırsak bir şekilde aşırı tazikle tahkir edersek Hazreti Mevlana bize kalır diye düşündüler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, oğulları dediler ki biz Yusuf'u öldürürsek babamızın yüzü bize kalır. Vece ebikum ayeti kerimede öyle geçer. Babamızın yüzünü görür hale gelir. Çünkü Yusuf'a bakmaktan bize bakamıyor. Halbuki ve nahnu usbe. Ya işi yükleyip götüren biziz. Hizmeti yapan biziz. Biz şöyle soyluyuz, böyle kuvvetliyiz. Bu Yusuf daha dün geldi. Onun yüzüne baka baka, ona muhabbet ede ede babam iyice aklı başından çıktı. E ne yapalım? Uktulu Yusuf. Yusuf'u öldürün. Evitrahuhu erdan yahlulekum ve çöebikum. Ya da böyle uzak, efendim bir sahra-yı bayaban eski tabirle. Kervan geçmez erdan yahlulekum. Yani hiç kimsenin uğramadığı herhangi bir yere bırakalım. Kur da kuşa yem olsun. Ve babamızın veçi de yüzü de bize dönsün artık. Yusuf geldi bu iş bozuldu dediler.
Eyvallah. Yani bu senaryo ilk kez yaşanmamış. Bu film daha evvel de oynamış yani.
Eyvallah. Erişti zenciri aşk divaneden divaneye diyor.
Eyvallah.
Kabil'le Habil'de nasıl hak ve batıl taraf kendisini fiilen gösteriyorsa son güne kadar da savaş olacaktır. Son güne kadar da cenk olacaktır. Hani diyorlar ya her yer bembeyaz olsun, çiçeklerle dolsun, namlunun içerisine çiçek koyalım falan. Hayır, son güne kadar hakkı konuşan olacaktır.
Eyvallah.
Son güne kadar da hakkı ezmeye çalışan olacaktır. Çok kısa bir dönem o Hazreti Mehdi'nin geldiği zamanı beyan eden hadis-i şeriflerde çok kısa bir dönem. 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı sahabi de rivayet ederken orada ihtilaf ediyor. Ev yam, ev şer diyor. Yani ya ay ya yıl ya sene. O 40 miktarı kadar bir dönem olacak. Hatta o kadar ki kurt kuzuya saldırmayacak. Neden kurt kuzuya saldırmayacak? Ya konudan konuya geçiyor Mustafa Bey. Rahatsız oluyor musunuz?
Estağfurullah hocam.
Kıymetli seyircilerimiz gücenmesin. Demin ne dedik? İnsandaki zulüm dışarıya yansır.
Eyvallah.
Fertteki özellikler cemiyet olarak kendisini gösterir. Demek ki insanlar nasıl bir aşkla, muhabbetle dolacaklar ki onlardaki bu hidayet nuru tabiata sirayet edecek.
Eyvallah.
Şu andaki insanların göz doymazlığı, insanların hırsı, çok affedersiniz cenabettiği, pisliği, rezilliği, vahşiliği tabiata sirayet etmiyor mu? Şu anda yok olmuyor mu tabiat? Ne oluyor? Ozon deliniyor mu? Ozon niye deliniyor? Tabaka niye deliniyor? Neden? Doymamazlıktan ileri geliniyor. Birçok şey hep insanların hırsı. İnsanların fiili olarak, o fiili resim olarak kendisine o ifsad etmeleri ayeti kerimenin tecellisiyle hem cemiyette hem bütün tabiatta kendisini gösteriyor. İnsanlar iyi olduğunda tabii dengeler de yerine oturuyor. Birçok ayet ve hadis vardır. İnsanların fıtri, cemiyetlerin özellikleri, ahlaki özellikleriyle tabiatın, ekolojik dengenin bir şekilde paralel gittiğine dair onlarca ayet ve hadis vardır.
Eyvallah.
Demek ki o zaman da öyle bir hal olacak ki, çok affedersiniz, değil insanın insanı etkilemesi hidayet nuru olarak, toprağa, hayvana, kurda, kuşa bile bu sirayet edecek ki, kurt koyunu yemez diyor. Hiç cedel olmaz. Sonra tekrar azacak ama. tekrar azacak. Ta ki Allah Allah diyen bile kalmayacak. Artık iman sıyrılmış sureta insan ve yeryüzünde Allah muhafaza eylesin. Kendim için de aynı akıbetten korkmaktayım. Hiç başkasına şey yapmıyorum. Sadece sureti insan fakat hayvan fıtratlı, siretli kişiler kalacak. Kıyamet onların üzerine kopacak. Zaten müminlere kıyamet kopmuşunda hiçbir şey olmayacak. Onlar bir nezleye tutulmuş gibi olacaklar. Malum haliniz. Böyle bir aksırı tıksırı gibi olurken o dağlar pamuklar gibi, hallaç pamuğu gibi atılacak. Denizler kaynayacak. Onlar hiç müminler üzerine kopmayacak.
Eyvallah.
İman sahibi olanlar çoktan ayıklanmış olacak. Şimdi nereden geldik buraya? Evvelden beri olacak bir şey. Kıyamete kadar bu devam edecek. Evet. Aynı senaryo. Bir yerde hak varsa muhakkak batıl vardır.
Hocam ilginç oldu. Ben deniz küçükken yetiştiğim evde özellikle Ramazan gecelerinde tam böyle yaza denk gelirdi. Yine benim hatırladığım çocukluk yılları böyle kıyametin kopması.
Yaşınız da ortaya çıkıyor bu arada. Eyvallah. Demek ki 33-40'ı solladınız. Evet.
İşte kıyametin kopuşu, o son zamanlar bunlar böyle sohbet edilirdi. Biz de böyle kulak verirdik. Belki bir şey anlarız diye ilginç gelir dinlerdi. Yine öyle bir Ramazan gecesinde bunları duymak nasip oldu. Ama hocam bir şey daha müsaadenizle.
Estağfurullah buyurun.
Hayret ettim. Yani bu taaccüp müdür, hayret müdür arasında nasıl bir fark vardır onu da bilemiyorum ama bu az evvel söylediğiniz Hazreti Pir Efendimiz ve Şemseddin Tebrizi arasındaki yaşanan hal şöyle bir şey de getiriyor hatıra. Bazen düşünüyoruz Hazreti Mevlana'yı yazdıklarını, yaşadıklarını anlatırken sizler ya yanında olsaydım. Hani böyle bütün bunlar olurken Mesnevi-i Şerif kaleme alınırken şöyle bir görseydim.
Hayaşa ama.
Ama hocam korkuyor insan hani orada taşlayan da olmak varmış.
Yani çok teşekkür ederim. Bir de bu kıyametle alakalı hani benleriniz aslında bize burada çok güzel bir imkan veriyorlar. Evet. Rahat rahat konuşuyoruz. Güzel saati de dingin bir saat, ayak altı bir saat değil. Fakat şöyle ağız tadıyla daha da farklı yapılabilir mi? Yapılabilir. Biz kıymetli seyircilerimizi üzmemek, yormamak adına biraz daha çabuk geçiyoruz. Yoksa sizin söylediğiniz ve fakirin az evvel arz ettiği şeylere bakarsak, bakın orada da bir şemsin gidişi var. Şems güneş demek.
Eyvallah.
Kıyamet alameti değil midir? Şemsin kaybolması kıyamet alameti değil midir?
Eyvallah.
Hakikaten de ilk kayboluşuyla Şems-i Perende'nin adeta kıyamet çökmüştür. Neden? Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin sanki ondan alan dolunay gibi etrafı parlatan Hazreti Pir'in cemali yüzü onlara kalmamış. Hatta Hazreti Pir onlardan yüz çevirmiştir. Siz nasıl üzdüğünüzde gönderdiniz Şems'i? Siz farkında değildiniz ki ben Şems'le beraber olduğum saatte siz benim yüzümü görmeseniz bile siz oluk oluk feyiz alıyordunuz. Biz ayı görmüyoruz şu anda bu stüdyoda. Biz güneşi de görmüyoruz. Fakat üzerimizdeki tesiri devam etmiyor mu? Biz mışıl mışıl uyurken ay doğuyor ve batıyor. Kanımızdaki denge, denizlerdeki medcezir görmesek bile zuhur etmiyor mu?
Eyvallah.
Mehtabı görmesek bile ayın tesiri dünya üzerinde devam etmiyor mu? Siz nasıl oldu da gitti de kalktığınızda Şems'le Mevlana'yı ayırmaya kalktınız? Olan ne oldu? Sizin biz daha çok konuşuruz diye hala zahir perest oluşunuzda işin hakikatinin bu görünen gözle değil. Yani Hazreti Pir şunu söyledi. Şems-i Tebriz'in gidişiyle iki türlü meşk oldu. İlk gidişiyle. Bir, Cenab-ı Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz şeyhi göçtükten veya sohbet edeceği kişi göçtükten sonra nasıl bir hal takılması gerektiğini
eyvallah.
Ve o manevi merhaleden nasıl geçmesi gerektiği kendisine talim edildi diyorlar. Öyle diyor büyükler. Bizim haddimize değil. İkincisi ne? Böyle büyük zatların birbirlerine muhabbet etmesinden aslında en büyük payı onun dervişleri ve müritleri alır. Bunun böyle olduğunu ne zaman öğrendiler? Şems-i Tebrizi gidince öğrendiler.
Eyvallah.
Ara mı vereceğiz?
Hocam var. 5-6 dakikamız daha
o
var.
O zaman buyurun. Biz Cenab-ı Şems-i Tebrizi ile Hazreti Pir'i buluştururuz da inşallah.
Eyvallah.
Şimdi bu süre zarfında. Şimdi dolayısıyla burada böyle bir talim var. Görmediğin zaman ne olacak? Bulamadığın zaman ne olacak Şems-i Tebrizi? Burada aynı zamanda dervişlerin de kıyameti kopmuş oluyor. Şems bir tarafa gidiyor, ay bir tarafa gidiyor. Yani kelime olarak da baktığımızda. Ve dervişler diyorlar ki ya biz kıskandık. Kendi aklımızca bu ilişkiye müdahale ettik. Eski halimizi mumla arar noktaya geldik. Hazreti Pir demek ister ki size verilen dersten mi ibaret zannediyordunuz bu feyzi? Yani ilim öğrenmek denilen şey metin aktarmak mıdır Mustafa Bey? Böyle olduğunda herkes alim olurdu. İnterneti karıştıran her insan alim olurdu. Metin aktarmak değildir. Bakın biz Bişnev dersinde ne konuştuk? Yavaş yavaş işlemek lazım ki mevzuları. İlim aktarılırken o ilim aktarma sürecinde sadece bilgi aktarılmaz. O oturuş, kalkış, o mimik, o üslup aktarılır.
Eyvallah.
Esas olan odur. Bir insandaki alim, metot, üslup bunlar çok mühim şeylerdir. Ve üslubu lisan, o zaman söylememiştik o derste. Üslubu lisan aynıyla insandır. Bu sözü yazıp ezberlemek lazım. Üslubu lisan aynıyla insandır. Bir insanın üslubu nasılsa onun insanlık mevkini gösterir. İşte Hazreti Şems-i Tebrizi, Kuddüsesi Ruhu, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'den ayrılışı bu şekildedir. Ara olmazdan evvel birkaç cümlede şöyle arz edeyim. Yusuf Aleyhisselam Hazreti Yakup için bir ayineydi. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a çok üzülüp ağlaması, eğer sadece çocuk sevgisinden olsaydı, hiç kusura bakmayın, herhangi bir mümin için bile bu kadar çocuğunu sevmek küfürdür, şirktir. Hiç öyle şey olur mu? Sen İbrahim, atam İbrahim'in kabul olmuş duası ve onun nurunun parlayacağı kimsesin. Ben sende nübüvveti, kendimden evveli ve kendimden sonrayı senin yüzünde görüyorum diye Yusuf'a müştak. Maddi bir muhabbet olsaydı, çocuğuna duyduğu muhabbet olsaydı Yakup Aleyhisselam'ın, kusura bakmayın. Yani bu zaten dinde haramdır. Bu kadar bir şey sevmek zaten haramdır. Allah Teala'nın tecelliyatını Yusuf'ta seyrettiği için Yakup Yusuf'a müştaktı. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin de Yusuf ayinesi, onu devamlı takip eden Yakup gibi olan Hazreti Pir'in Hazreti Şems'te gördüğü, o onda gördüğü ayine ile alakalıdır. Belki Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın arkadaşlığına da benzetilebilir. Çünkü Sultan Melek Hazretleri Şam'a gidiş ve Şems-i Tebriz'i bulmak için gidiş ve gelişinde buna benzer bir söz sarf ediyorlar. Burada kalsın şimdilik, kalsın, devam edelim.
Eyvallah. İnşallah. Efendim, kısa bir aradan sonra sohbet devam edecek. Reklam aramız var. Efendim, Mesnevi ile İlahi Aşk devam ediyor. Hocam, az evvel Şemseddin
Tebrizi
Hazretleri ile alakalı Hazreti Musa ve Hazreti Hızır arasındaki münasebet de aslında biraz benzemektedir deyip şöyle bir ara vermiştik. Belki seyircilerimizin de aklında, zihninde böyle şeyler oluştu. Nasıl bir benzerlik de acaba?
Şöyle bir benzerlik söylenebilir. Şimdi malum Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı benzetmek hususunda bir kere ilk benzetiş sebebi şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin alimlerinin Beni İsrail peygamberleri gibi olduğuna zaten hadis-i şerifte işaret etmiştir. Eyvallah. Bu alimlerin vasfı hakkındadır. Kendi sahabisiyle de alakalı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabisinden bazı zatları Harun Aleyhisselam, bazısını Hazreti İsa Aleyhisselam'a benzettiği de Mervi'dir. Bir kere işin bu yönüyle alakalı böyle bir benzetişin hatalı olmadığını söylemek için bunu zikretmek istiyorum. Bir diğer husussa Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatı belliydi. Tebliğ ettiği metot belliydi. Herkesçe maruftu. Fakat Hazreti Hızır Aleyhisselam bilinmiyordu. Yani Musa Aleyhisselam umuma, Hızır Aleyhisselamsa hususa hizmette mükellefti.
Eyvallah.
Umuma derken kavminin umumiyetine, kavminin hepsine. Fakat Hızır Aleyhisselam'ın vazifesi ise hususi vazifeye sahip olan, umuma hizmet eden veya hizmetle meşgul olanlara, ki hali hazırda da öyledir, onlara hizmet etmek üzere Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği velilere, nebilere hizmet eden bir zattır. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, görüşleri, efendim özellikleri biliniyordu. Fakat Hızır Aleyhisselam bilinmiyordu. Hızır Aleyhisselam'ın özelliklerini bilen kimdi? Musa Aleyhisselam'dı. Dışarıdakilerin bu alakayı, arkadaşlığı anlaması neredeyse imkansızdı. Bu açıdan bakarsak Sultan Veled Hazretleri, ki biliyorsunuz Hazreti Pir'in hem mahtumudur hem de yolundan postişin efendisidir, halifesidir. Sultan Veled Hazretleri Musa ile Hızır Aleyhisselam'a benzetişindeki durum, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin ilmi, vaazı, sohbeti, üslubu biliniyordu.
Eyvallah.
Fakat Şemseddin Tebrizi Hazretleri'nin nasıl bir ilimle, nasıl bir halle Hazreti Pir'le beraber olduğu bilinmiyordu. Ve onun üslubu da böyle metodolojik, efendim mektepte öğrenile gelen bir üslup değildi. Bir hatırlatmada bulunalım tekrar. Şemseddin Tebrizi Hazretleri, Rükneddin Nukasi, El-Bukhari Hazretleri'nin halifesidir. Hazreti Rükneddin'den Şems-i Tebrizi Hazreti Mevlana olarak ayrılan Mevlevi silsilesi yine Rükneddin Nukasi Hazretleri tarafından devam ettiğinde işte Kadiriye'nin bazı kollarına, Halvetiye'ye birçok kola sirayet eden bir önemli halakadır.
Eyvallah.
Şeyhinden ne gibi bir üslup aldığı onun da biliniyordu ama dediğimiz gibi Şemseddin Tebrizi Hazretleri bunlara biz daha doğrusu biz derken kendimizi de o safa, o halakaya kolaycacık dahil etmiş olmayalım. Bunları büyüklerimiz eserlerinde tasavvufla meşgul olan ve eserler veren zatlar tarikat içerisindeki tarikat yani tasavvuf mektebi içerisindeki usluba benzetiyorlar. Bazı hoca gelir, şuradan şuraya okunacaklar, bu böyle yapılacaklar, önümüzdeki hafta bunu işleyeceğiz der. Bazı hoca derse girer, farklı bir şey anlatır. Mesela bizim öyle hocalarımız vardı, kimya dersine girerdi. Bambaşka bir mevzu anlatırdı. Kimya ile alakalı kısmı da 5 dakika verirdi. Hem derste çocukları hayata hazırlardı, hem de kimyayı öğretirdi.
Eyvallah.
Bu da bir üsluptur.
Eyvallah.
Ama neticede ikisi de kimya hocasıdır. Meşrepleri farklıdır, üslupları farklıdır. Şemseddin Tebrizi Hazretleri'nde de bu üslup farkı var.
Hocam bu hususla ilgili beyitlere geçeceksiniz ama son bir husus daha müsaadenizle.
Estağfurullah.
O dönemde olmuş, bitmiş, yaşanmış, birilerinin hata ettiği, sonradan da af diledikleri, Hazreti Şems'in Hazreti Mevlana ile olan münasebeti bugün bize lazım mı? Hani bunu biliyor olmamız bizim pratikte de neyimizi kolaylaştırıyor?
Efendim bakınız, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanından sonra İslam aleminde, İslam cemaatinde hiçbir zaman fitne durmamıştır.
Eyvallah.
Yani başkalarının laf taşımasıyla bile olsa Hazreti Ömer Efendimiz zamanında işte Cenab-ı Osman Efendimizin katledilmesi, şehit edilmesinden aldığınızda ki bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten hadis-i şerifle sabittir. İşte gelip sahabiden bir zatın rüya anlatması. Geldiler sonra kapıyı zorladılar. Ondan sonra haydut gibi, eşşaki gibi insanlar zorla eve girip veya mescidinize girip talan ettiler, gasp ettiler deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kapı kırıldı mı açıldı mı buyuruyor. Kapı kırıldı mı? Rüyada gördüğün o kapı açılma hadisesinde. Kilidi mi açıldı yoksa kırıldı mı kapı? Kırıldı ya Resulallah diyor. Efendimiz bir müddet mübarek re'si saadetlerini yani mübarek başlarını eğiyorlar. Sonradan bir müddet artık ne olduysa o arada rüyayı anlatan kişiye diyorlar ki Ömer'den sonra asla fitne durmayacak. O kapı Ömer'dir buyuruyorlar. Rüyadaki o kapı. Hem böylece hilafete laf söyleyenler, Cenab-ı Ömer Efendimiz'e dil uzatanlar da oturdukları yerde otursunlar. Bu beyhude bir konuşmadır. Hazreti Ömer Efendimiz'in hilafeti hakkında. Efendimiz bu hadis-i şerifinde o kapı Ömer'dir. Ömer'den sonra yani Ömer radıyallahu anh Efendimizin ahireti intikalinden sonra asla fitne durmayacaktır buyurmuştur. Ve hakikaten de öyle olmuştur. Asr-ı saadette bile maalesef Hazreti Osman Efendimizin şehit edilmesi, Hazreti Ali Efendimiz'e suikast düzenlenmesi, işte Hazreti Hasan Efendimiz'in zehirlenmesi, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in belki medeniyet, insanlık tarihinde, İslam medeniyeti içerisinde böyle bir vahşet görülmemiştir. Şehit edilmesi Kerbela'da. İşte bunlar hep ona varis olanların imtihanları olarak karşılarına çıkmışlardır. Yani şöyle bir şey yok Mustafa Bey. Bir adam Allah velisi, Allah dostu, insanlara hizmet ediyor, Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyor. Oh ne rahat. Hiç olmamıştır. Eşeddül bela alel enbiya. Belanın en şiddetlisi peygamberlere gelmiştir. Sonra da evliyasına gelmiştir. Bela Allah Teala tarafından bir tarif yapıyorum. Kıymetli seyircilerimiz de dinlemiş olsunlar. Bu tarif büyüklere ait. Bela Allah Teala tarafından hususi olarak kendisine muhabbet eden ve yakın olan kullara verdiği, insanlığa ders vermek için, onların ahlakını göstermek için bahşettiği bir imtihandır. Bela sana bana gelmez. Zatenizde, yani bilmiyorum belki zatenizin Cenab-ı Hakk'a çok yakın halleri olabilir ama hani böyle bizim gibi küçük insanlara gelmez öyle şey belalar. Bize musibet gelir. Yani nefsimizin bir sahayı tercih etmesinden dolayı o sahaya yağmur gibi yağan bir musibet oku vardır. Ondan isabet alırız. Musibet bu demektir zaten. İsabet almak demektir. Nefsini tercih ettiğin bir noktada, o nefsinle beraber bulunduğun noktada bir bölgeye girerse orası mayınlı gibidir. Veya devamlı musibet oklarının yağdığı bir yerdir. O oklardan isabet alırsın. Min nefsiktir. Nefsindendir o. Ayet-i kerimenin tabiriyle. Bela, büyük Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin bir başka beytinde söylediği gibi bela efendi arar diyor. Bela geldiğinde öf demeyecek, söylenmeyecek, sitem etmeyecek adam arar. Bela aşıklara gelir, sadıklara gelir, peygamberlere gelir diyor. Bizim gibilere bela gelmez diyor. Dolayısıyla bu zatlara bela geldiğinde ne olmuştur? İşte Hazreti Osman Efendimiz. İşte Hazreti Ali Efendimiz. Kavimlerine beddua etmemişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten konuşmaya hacet yok. Herkes biliyor. Hazreti Ali Efendimiz kendisine zehirli hançeri vuran adama bile bir şey ikram edin, korkmuştur diyerek o halde ona kısas yapılmasını, darp yapılmasını bile istememiştir. Ama bak tarih bir şey gösteriyor, bir sahne. Böyle bir musibette, böyle bir sıkıntıda, böyle bir darlıkta nasıl bir ahlak bu dedirtiyor. İşte buna bela denir.
Eyvallah.
Hazreti Hüseyin Efendimizin başına gelenler de böyle. İşte Cenab-ı Mevlana, Hazreti Şemseddin Tebrizi Hazretleri'nin başına gelen de bu. Herkes, soruyorum Mustafa Bey, kıymetli seyircilerimize de soruyorum. Hizmet eden her insanın sırtı sıvazlansaydı, bazı televizyon dizilerinde falan olduğu gibi, adam iyilik yapıyor hemen iyilik buluyor, kötülük yapıyor hemen çarpılıyor falan. Hayır. Çok da böyle değildir. Hatta hiç de böyle değildir. En çok hakarete uğrayanlar peygamberlerdir. En çok fakr-ı zaruret çekenler peygamberlerdir. En çok anlayışsızlığa maruz kalan yine peygamberlerdir. Soruyorum size. Bir insan hep hizmet ettiğinde iyilik bulsaydı, hep hizmet ettiğinde sırtı sıvazlansaydı, yahu bu dünyada iyilik etmeyen insan kalmazdı. Hayır. Allah için yapacak. İnsanlar hakaret etse de yolundan şaşmayacak. Ve diyecek ki ya Rabbi ben onlar anlamıyorlar ama sen yine de onların şerrinden beni muhafaza eyle. Benim şerrimden onları muhafaza eyle diyecek. Allah'a müptela olan adamlar hizmet etsin. Ve bu çileye bir şekilde tahammül etsinler. Ve aralarından seçilsin diye Allah Teala onlara daha fazla bela gönderir.
Eyvallah.
Her bela gönderişte de onların bir güzelliği çıkar. Düşman ne denli saht olsa da şad ol ey Nedim. Zer-i Kamil sen üzre gösterir ayarını. Nedim'in muhteşem bir beytidir bu. Malum haliniz. Düşman ne denli saht olsa da. Yani düşman ne kadar sert olsa da sen üzülme ey Nedim. Şad ol ey Nedim. Orada hem ey Nedim diye hem şair Nedim demek istiyor. Hem ey Allah'la sohbet etme, Allah'ın sohbetine Nedim olmaya mazhar olan kişi. Sen Allah'la konuşuyorsun, ne lüzum var onlara? Sen şad ol ey Nedim, sen Allah'ın Nedim ol. Düşman sana sat olsa da, sert olsa da sen gamlanma. Neden? Zer-i Kamil sen üzere gösterir ayarını. Ne demek? Kamil altın, som altın, katışıksız olan altın, içinde bakır, cüruf olmayan altın, sert bir taş ister ki vursunlar da ayarım ortaya çıksın diye.
Eyvallah.
O yüzden som altın mihenk taşında kendisini gösterir. Düşman sert olsun ki sen de bu şekilde. Nefis öyle değil midir? En büyük düşman kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? En büyük düşmanınız iki yanınız arasındaki olan nefsinizdir. Efendim niye bu kadar düşman? E kardeşim altınlığını gösterecek. Estağfirullah. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ehsenu amelâ. En som altınınız hangisi? En kamiliniz hangisi? En büyük şiddetli belalara maruz kalacak ki ondan o güzellik belli olsun. Burada dolayısıyla şöyle bir şey daha var. Allah velilerinin ve peygamberlere musallat olan şeytanların ve onların nefislerinin normal bir insanın nefsinden çok daha şiddet olduğunu bilelim. Yani bir peygambere musallat olan şeytanla benim gibi adama gelen şeytan arasında çok fark vardır. Ben ne pis nefer biz. Rütbemiz bile yok. Onbaşı bile değiliz. Benim karşıma çıkacak düşman askeri de o ayarda bir şeydir. Çok çok olsun, çavuş olsun. Fakat bir maraşale nasıl bir komutan çıkar karşısına? Yine maraşal cinsinden bir düşman çıkar. Peygamberlerin nefsi kuvvet olarak, şiddet olarak ve peygamberlere musallat olan şeytan sair velilere musallat olan şeytandan ve nefisten daha kuvvetlidir. Velilerinki diğer insanlara göre daha kuvvetlidir. Alâ meratibihim öyledir.
Eyvallah.
Bunu da unutmamak lazım.
Eyvallah hocam.
Dolayısıyla Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'nin ve Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Efendimizin böyle büyük imtihanlara maruz kalması, seneler sonra hala kadri bilinemedi diye biz burada hayıflanıyoruz. Bakın yüzyıllardır Cenab-ı Pir'le Hazreti Şemseddin-i Tebrizi konuşuluyor. O günü itiraz eden insanların esamisi bile okunmuyor.
Eyvallah.
Bir de şu var, fitneden açılmıştı. Fitneyi konuşmuyor İslam ahlakında olanlar. Mesela İmam-ı Gazali buyuruyor ki, Kerbela hadisesi için, kılıçlar kana boyanmış zaten. Siz de bundan çokça bahsedip dilinizi kana boyamayın. İslam ahlakında güzelliği resmetmek, çirkinliği pek konuşmamak esası vardır. Yine bir misal daha vereyim. Sonra Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'yle, Hazreti Pir'le alakalı kısma işaret edeyim. İstanbul'un büyük pirlerinden ve tasavvuf efendim silsilesinin en büyük zatlarından olan Hatem-ül Müştehid'in Muhammed Nureddin-i Cerrahi isimli büyük bir zat var. Bu pir-i azam dervişlerine şunu tavsiye ediyor. Yezide lanet okuyacağınıza Ali Muhammed'e salat eyleyin.
Eyvallah.
Bak bitti mevzu. Yezide lanet okuyacağınıza Ali Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme Ehli Beyt-i Mustafa'ya salatü selam edin. Ne lüzum var ona lanet etmeye? Dilinizi pisliğe alıştırmayın diyor. Hazreti İsa aleyhisselam, çok affedersiniz necis sayılan bir hayvanı görmüş herkes kaçışmıştır. Ay pis hayvan geliyor üzerimize necaset bulaştırmasın diye. Hazreti İsa aleyhisselamın önden geçerken selam demiş. Demişler ki niye böyle yapıyorsun? Ağzımı kötülüğe alıştırmayın diye. Ben kötü konuşmayayım. İşte hem bu nezaketten dolayı hem de Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin üzülmesinden dolayı Şemseddin-i Tebrizi'nin ikinci kayboluşundan ve hatta şehit edilmesinden, suikast düzenlenmesinden adeta hiç bahsedilmemiştir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin incinmemesinden niye? Ruhaniyeti. Bu da yine mühim bir hadisedir. Eminim yani inşallah sıkılmıyorsunuz.
Estağfurullah hocam.
Yani şunu ağız tadıyla yapalım. Bir daha
eyvallah.
Ne zaman bu mevzular konuşulur bilemiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı saadetinde sahabe-i kiram hazaratı Tebbet suresini çok okumazlarmış.
Tebbet suresini.
Evet. Eyvallah. Ebi Leheb'den bahsediyor. Gerçi Tebbet suresindeki Ebi Leheb meselesinde bu Leheb kelimesiyle Ebi Leheb kelimesinin başka türlü dini hafife alanlar ve tahkir etmeyi meslek edinenlerin hepsine şamil olduğunu lügatla beraber anlatanlar olsa da neticede ayrıca somut yani müşahhas bir kişiden de bahsedildiğinden ve bu kişinin Efendimizin amcası oluşundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin incinmesinden ve üzülmesinden dolayı Tebbet suresini sahabe-i kiram çok okumazlarmış. Bunun da delili var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amca kızı Müslüman olduktan sonra bazı kişiler böyle istihza ile değil ama başka şekilde hani senin amcan da böyleydi, Kur'an'da lanet edildi gibi buna benzer bazı sözler söylemişler. Ve Tebbet suresini bazen yanımda okuyorlar gibi bir şey söylemişler. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, ya Resulallah elimde değil, çok üzülüyorum buyurmuş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mealen söylüyorum, bunun metni de var, metin mevcut. Yani İslam'ı edepsiz bir şekilde anlatan, İslamiyeti muhabbetsiz şekilde anlatanlara yazıklar olsun. İslam ahlakı metinden ibaret değildir. Ama ille de metin isteyenlere o ahlakın metin şekilde gösterilir. Ama bu bir önceden dinlemek meselesidir. Bişnev, duy, işit sözüne muhatap olmayan insanlar bunu da duymazdan geleceklerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni, ailemi üzmek, incitmeyi murad eder misiniz? Veya bu hoşunuza mı gidiyor mealinde bir konuşma, bir hutbe irad ediyor. O sebepten dolayı Efendimizin hayatı saadetinde ve daha sonra da namazlarda hususi olarak ayrıca Tebbet suresinin çokça okunması hoş görülmemiş. Burada kıymetli seyircilerimize mühim bir İslam ahlakından bahsedeceğim. Adabında. Efendim bir cemiyete gidiyorsunuz. Mesela hac karşılaması veya bir hafızlık cemiyeti veya işte salih insanların bulunduğu bir yer. Başlıyor hoca efendi veya hafız efendi hiç bakmadan cemaate azap ayetlerini okumaya başlıyor. Efendim okunmasın mı? Ya okunsun ama bak şimdi bir münasebet var yani. Bir münasebet lazım.
Eyvallah.
Şimdi kalkıp müşrikler şöyle yanacak böyle edecek. Yahu burada mutlu bir cemiyet var. Bir insanın doğum cemiyeti var ve şey cemiyeti var. Yani biraz da insan okurken ayeti kerimeleri cemiyete göre seçmeli. Arz edebiliyor muyum? Bu da İslam adabındandır. Yani Kur'an adabındandır. Arz edebiliyor muyum? Bu çok mühim bir şeydir.
Eyvallah.
Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'nin bu şekilde katledilmesi, suikast edilmesi veya kaçırılması diyelim en hafifiyle. Hazreti Pir zamanında konuşulmadığı gibi ondan sonra da konuşulmamış. Sebebi bu İslam ahlakı geleneği büyüklere de tatbik edilmiştir. Hazreti Mevlana bundan hoşlanmıyor. E ben Hazreti Mevlana'yı seviyorum diyelim. Hoşlanmadığı bir şeyi niye yapayım?
Eyvallah. Niye konuşayım?
Niye konuşayım?
Eyvallah.
Kuşeyri Risalesi'nde vefadan bahsediyor. Vefa bir kişinin yanındayken hoşlanmadığı, yapılmasından hoşlanmadığı bir şeyi o kişi yanında yokken ve öldükten sonra da yapmamaktır diyor.
Hocam çok güzel. Öldükten sonra da.
Evet.
Eyvallah.
Onun ruhaniyetine inanıyorsan.
Eyvallah.
Sevmezdi bu şekilde konuşulmasını. Hoşlanmazdı. Ben de o zatı seviyorum. Ruhi alakam var benim. Öldü bitti diye. Nasıl olsa öldü ya. Boş ver şimdi aynısını yapalım demek. Herhalde bu çok insani olmasa gerek.
Eyvallah.
Vefa borcu dediğimizde aynı zamanda budur. Bu özellikten dolayı İslam ahlakının bu devam ede gelen ahlakı Hazreti Pir'e de tatbik edilmiş. Onun çevresine göre tatbik edilmiştir. Hoşlanmazdı diyerek açılmamış. Bu aynı zamanda bir ayet tefsiridir. Konu konuyu açıyor ama önemli bir ders, önemli bir bahis. Ramazan ayındayız. Kur'an'ı iyi anlamak mecburiyetinde olduğumuzu daha iyi idrak ediyoruz. Dolayısıyla mesnevi manevi Kur'an ayetleriyle İslam ahlakıyla beraber konuşmak hem mesnevinin ruhuna uygundur. Başka türlü olmaz zaten. Hem de Ramazan'da olmamız hasebiyle daha muvafık olacaktır. Aynı şunun gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ona karşı onun yanında bulunan seçkin sahabe-i kiram hazaratı, hazretleri nasıl seslerini yükseltmedilerse İslam ahlakında bize Allah ve Resulünü anlatan bir hoca efendinin yanında da ses tonumuzu ondan daha fazla yükseltmeyiz. Bu çok mühim bir hadisedir. Neden çok mühim bir hadise? Bak Mustafa Bey. Şimdi şöyle bir şey yakıştıracaklar. Efendim o Resulullah da siz hocanızı Resulullah yerine mi koyuyorsunuz? Kısmından bakıyorlar. Hayır. Mesele bu kadar basit değil. Tersini alalım. O zaman da şöyle sorarım ben kendisine. Resulullah Efendimizle mukayyet bir şeyse o ayetin benle hükmü ne? Benle ne alakası var şimdi? Derim çıkar.
Eyvallah.
Musa zamanında olmuş bir o ayetler beni ilgilendirmez derim. Kafirlerle alakalı ayetleri de hiç üzerime almam. Değil mi? Efendimizin ahlakıyla alakalı olan kısma dikkat çekilmesi ala meratibihim. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zamanında sahabe-i kiram Ebu Bekir Efendimiz'e de seslerini yükseltmiyorlardı. O irşad ettiğinde konuştuğunda. Cenab-ı Ömer Efendimiz zamanında hakeza. Hatta bu bizde Allah razı olsun kendilerinden, ceddimizden, ecdadımızdan evde anne babanın sesinden daha fazla konuşmak da bu ayet icabı ve anne babaya karşı hürmet icabı bakıldığında insanın yaptığı amelleri boşa çıkartabilecek derecede büyük bir edepsizliktir.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum? Dolayısıyla Hazreti Şemseddin-i Tebrizi ile Hazreti Mevlana'nın hayatını konuşurken gördünüz ya 10'a yakın ayet konuştuk. 8-10 mesele konuştuk. Bakın hepsi de onların örnek bir hayat Eyvallah. Olarak karşımıza çıkmış Eyvallah. Oldu. O halde Kur'an tefsirleri metin olarak nasıl tefsir ve şerhe yarıyorsa Evliyaullah'ın hayatları da lütfen bu sözü zapt etsin kardeşlerimiz. Velilerin hayatı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve Kur'an-ı Kerim'in hayatta yaşanan kısmını şerh mesabesindedir. Yani bu velilerin hayatları, yaşadıkları hayatta bir nevi tefsirdir, açıklamadır. Nasıl ilk bölüm, bu bölüm nasıl gidiyor? Var mı süremiz?
Hocam biraz daha var. Burada müsaadeniz olursa metinde de belki dikkat çekmiştir seyircilerimizin. Sultan Veled Hazretleri'nin o Marif eserinde bahsettiği o hadiseye hani o çok başlı başına bir konu mu olur yoksa şöyle bir girilir mi? Çünkü mesnevi ile ilahi aşk deyince işin aşk tarafında burası çok böyle hatırlatılıyor seyircilerimiz tarafından.
Yani Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam kısmı mı yoksa?
Hem öyle hocam hem de Hazreti Pir'e birinin işte gördüm geliyor Şems dediğinde onun da böyle çıkarıp üzerindeki kıyafetleri vermesi, altınını vermesi ve buna mukabil devam eden hadiseler ama yönetmenimiz de bir taraftan girelim böyle bir şey aradan sonra devam edelim bu konuya diyor.
Peki bir ara mı verelim yani?
Eyvallah eyvallah.
Peki o zaman bir ara verelim. Ya ara tabirini ben bendeniz pek sevmiyorum hiç ara vermiyoruz aslında.
Eyvallah.
Bunları da konuşmak üzere başlayalım çünkü beyit işlememiz lazım. Mühim bir beyit var. Ramazan'da bu ilk programda inşallah kıymetli seyircilerimize artık Kezneistan ta merabübride ent ez nefirem merdüzen nalide ent beytini ikinci beytine de bir girizgah yapmış olalım.
İnşallah. Efendim tam bu beyitleri şöyle biz düşüne duralım. İnşallah bunlar hem gönlümüzde hem de kulaklarımızda yankılana dursun. Az sonra buradayız. efendim kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Az evvel beyitleri dinlemiştik. Hocam beyitler de hazır okunmuşken, izleyicilerimiz, seyircilerimiz o beyitleri duymuşken beyitten devam edelim. Bu mevzuyu da inşallah önümüzdeki programlarda belki soru gelir, belki yeniden
hem
bir
bahsedeceğiz. Hem soru gelir hem de bu beyitlerden sonra Hazreti Pir'in birkaç beyti var. İşte Sina Kahem, Şerha Şerha Ez Firak, Tabe Guyyem Şerhi Derdi İştiyak beyti var. O beyitte ben böyle bir gönül ararım derken bu işin sahtesini vesairesini konuşabileceğimiz zemine uygun.
Eyvallah.
Hazreti Şems'i gördüm diye iddia eden fakat yalan söyleyene bile Hazreti Pir'in taltifte bulunması, ikramda bulunması bahsi belki de durumu çok net bir şekilde ortaya koyacak. Belki Hazreti Pir'i biz nasıl anlayabiliyoruz bazı beyitlerini sözüne de bir cevap teşkil edecek.
Eyvallah.
Yani sahtesine bile bir şey veriliyorsa hakikatine neler veriliyor bahsi. O da daha demlenmiş olur.
İnşallah.
Biz şimdi buradan neyin hikayesine devam edelim? Neyin hikayesine devam edelim ama sadece kamış mı? Şimdi artık hep iki kol olarak gideceğiz. Hem ney olarak bakacağız. Yani bildiğimiz, görebildiğimiz somut saz olarak bakacağız. Hem onun özelliğine bakacağız. Hem de insan olarak bakacağız.
Eyvallah.
Şimdi şöyle bir müşkül var. En önce manasını söyleyelim. Nedir? Ney der ki, beni kamışlıktan kestiklerinden beri eylediğim feryadı duyan ister kadın ister erkek olsun herkes bu sesin tesirine kapılmakta ve inlemektedir. Bir daha okuyayım. Ney der ki, yani ney şöyle seslenir. Beni kamışlıktan kestiklerinden beri bu eylediğim feryadı ister kadın olsun ister erkek olsun. Herkes, zaten herkes biliyorsunuz Farsçadır. Herkesle herkes arasında fark vardır. Herkes dediğinizde, Z ile söylediğinizde her defa manasına gelir. Herkes dediğinizde herkes Farsçadır, her kişi demektir. Her kişi manasına gelir. Herkes, her kişi, ister kadın olsun ister erkek olsun, bu sesi işittiğinden dolayı feryadından onlar da inlemekte, bu feryadın ahu figanını onlar da kendini kaptırmaktadır. Kez neyistan, ta merabübride ent, ez nefiren merdüzen, nalide ent. Ben sadece bağırmıyorum, kamışlıktan kesilip de ben ses çıkartmıyorum. Benim öyle bir feryadım var ki bunu dinleyen bile feryat ediyor. Şimdi ne var? Bir gözümüzün önünde şunu canlandıralım. Bu mühim bir mesele burası. Hazreti Pir'in bu beyti hakkında zaten ilk 18 beyit hakkında çok eser yazılmış. Bu arada kıymetli seyircilerimize yine hatırlatmamızı yapalım. Biz burada şerhi kendi kafamıza göre yapıyor değiliz. Ne böyle bir ilmimiz, ne böyle bir bilgimiz, ne de selahiyetimiz var. Sizler için şu saatte toparlanmış en güzel şerhleri bir şekilde bir üslupla ekran, televizyon marifetiyle aktarıyoruz.
Eyvallah.
Şimdi gözümüzün önünde bir resim var. Divan edebiyatında ve klasik edebiyatta çok ciddi bir resim vardır. Öyle iddia edildiği gibi realiteden uzak, İşte böyle saçma sapan, hiç hayal alemi böyle insanın hiç aklı hafızasını almayacağı bir şey yoktur. Bakın sazlıktan kesilen bir ney sözde resmedilir. Sazlık var, dibi balçık, çamur. Su iyi bir su değil. Orada kendi kendine salınan bir sazlık. Buradan kesilmesini konuşuyoruz. Şimdi bir bunun olumlu manası var, bir de olumsuz manası var. Burada zorlanacak biraz seyircilerimiz ama anlatmak zorundayız. Bugün bir başlangıç yapmak zorundayız. Bunun olumlu manası, olumsuz manası ne? Bazıları demişler ki o sazlıkların duruşu işte o dünyadır. Dünyadır o zemin bataklık. Bataklıktan kesilince kamış ses vermeye başladı. İnsan da ne zaman ses vermeye başlar? Ne zaman sesi tesir etmeye başlar? Ne zaman dinlenecek bir kıvam alır ondan gelen ses? Bu dünyadan kesildiğinde üzerinde de heva heves rüzgarları kesildiğinde ancak temizlenir. Ve ona göre de ses verir. Çünkü ney kamışlıktayken bakımlıdır. Hatta rengi belki yeşildir. Sarıya çalar bile olsa. Ama içinde boğumlar vardır. Onun o boğumların ses vermesi ihtimali yoktur. Belli bir safhadan geçmiştir. Biz bunu ney olarak anlatmıştık. Ben kamışlıktan kesildiğimden beri derken, kamışlıktan kesilir kesilmez ney ses vermiyor ki? Şimdi dikkatli dinlesin burada seyircilerimiz. Beyitteki güzellikleri cümle cümle vermeye çalışacağım. Ben kamışlıktan kesildiğimden bu yana demekle, hemen kamışlıktan kesilir kesilmez ney ses vermiyor ki? Ney kamışlıktan kesiliyor. Kenarda kuruması için bekletiliyor. Gübreye vesaire başka şeylerin içerisinde yakılıyor. Sonra içi oyuluyor. İyice kuruduktan sonra yetmiyor. Kızgın demirle dağlanıyor. Kaç safhası var? Yine de dudağa batar diye. Bir kâminin dudağına mülaki olamaz. Erişemez diye. Onu rahatsız eder diye. Bir başka işlemden de geçiyor. Araya bir mesafe de konuluyor. Öyle değil mi? Fakat burada bir müjde var. Ne var? En önce bir kesilsin, gerisi gelir. İlk önce kesilmeyi nazara vermesindeki sebebi hikmet bu. En önce bir oradan kesil. Yani dünya hayatı olarak algılarsak, neyin kesilmesini olumlu bir şey olarak algılarsak, şöyle bir netice veriyor. Sen dünya hayatından kesilirsen, artık senin erkeklik, dişilik gibi bir kaygın kalmaz. Sen erkekliğin, dişiliğin üstünde, beden kaygısının ötesinde başka bir aleme doğarsın ve o alemdekilerle buluşursun. Ve senin gibi olamayanlar da sesini dinletirsin. Hem kendin olursun, hem başkasını oldurmaya muvaffak olursun.
Eyvallah. Kesmek de burada bütün bunların başlangıcı.
Tabii kesilmek.
Eyvallah.
Şimdi acaba girelim mi diyorum ama bu sefer beyit gümbürtüye gidecek. Öyle yapmayalım. İsterseniz biraz daha devam edelim. Bir kere yine burada bir başka bir şey daha var. Eğer bunu ruhlar aleminden alırsak, yani bunu dünya, o bataklığı dünya olarak kabul etmez de, ruhlar aleminden kopmak olarak düşünürsek. Çünkü ben ayrılıklardan şikayet etmedi diyor. Ayrılıklardan şikayet etmediği. Ruhlar aleminden bu dünyaya kopuş olarak algılarsak şöyle bir şey söylüyor. Ben ruhlar alemindeyken kayıtsız bir haldeydim. Hiç ses vermiyordum. Sesim çıkmıyordu. Bunu benim hocam bir kalemle gösterirdi. Bendeniz kıymetli seyircilerime şöyle bir kağıtla göstereceğim. Artık ne kadar olursa bilemiyorum. Şöyle biraz yaka mikrofonu da yakın tutacağım.
Eyvallah.
Kağıt sesi duyulsun diye. Şöyle baktığımızda elimde bir kağıt var. Bunu hocam kalemle gösterirdi ama ben ona göre şey yapayım. Şimdi burada kağıt var. Bu kağıttan herhangi bir ses duyulmuyor. Ben şimdi bunu bakın şöyle ortadan ayırdığımda ses geliyor. Herhalde mikrofondan bu ses sizlere ulaştı. Ayrıldığı zaman ses çıkıyor. Beraberken ses çıkmıyor. Birleşme halinde ses çıkmaz. Ah ben sana gelsem isterim, ah niye gelemedim, doyamadım sana. Bu söz ne zamandır? Sevgiliden uzak kalıncadır.
Eyvallah, eyvallah hocam.
Vatan hasret şiirleri vatanında yaşayan adam yazar mı? Gurbet şiiri burada çıkar mı? Gurbete düşen adam bunu yazar. Ses vermek ne zaman olur? Ruhlar alemindeyken bizim derdimiz, figanımız yoktu ki. Biz öyle ekili vaziyette adeta bekliyorduk. Ne zaman dediler ki gelin bakalım. Orada da o zaman rüzgarlar heva heves rüzgarı olmuyor. Celal ve cemal tecellilerinin bir şekilde bize okşar gibi bize değmesi oluyor. Hiç sesimiz de çıkmıyor. Ruhken ses yok. Benim doğumum 1966. İşte 67 diyorlar neyse. 65'ten evvel benim sesimi duyan yok. 66'dan evvel benim sesimi duyan yok. Muhitimi bilen yok. İsmimi bilen yok. Var mıydım ben? Vardım. Ruhların hepsi aynı yaştadır.
Ruhların hepsi.
Hepsi aynı Eyvallah. Yaştadır. sevkiyat farklı. Bunu daha evvel de söyledik. Eyvallah. Ruhların hepsi aynı yaştadır. Peki beni bir bilen vardı. Ben ne zaman feryat ettim? Aynı o neyde anlattığımız gibi, o ayrılığın acısı gibi. Ben asıl vatanımdan geldiğimde ne yaptım? Elestü bi rabbiküm hitabına bela deyişimin yankısını ben nerede duydum? Ete kemiğe büründüm. Fatih diye göründüm. Yunus diye göründüm. Nur iken adın Niyazi koydular. Şol ezelki itibarın nerededir? Kandedir diyor Hazreti Niyazi Mısri. Oradan feryat yok o zaman. Neden olsun ki? Ruhlar aleminde, celal ve cemal tecellilerinde hiçbir şekilde imtihana maruz kalmadan sessizce bir güzel vahdet var. Vahdet var. Buraya indiğimiz zaman da tevhid var. Vahdetle tevhid arasında ne var? Vahdet, o vahdet denizinde bizim hiç dahlimiz yok. Allah cem ediyor. Buraya iniyoruz, biz tevhid etmeye mecburuz. Burada o vahdeti biz bulmak üzere, oraya yükselmek üzere yukarıya doğru bir hareket yapıyoruz. Sonra yapabildiğimiz kadarıyla. Ama her şeyi asla rücu edeceğinden kıyamette Allah tekrar hepsini vahdet eyleyecek. Bir eyleyecek. Ne yapacak? Kendisi birleştirecek ve ne tevhid ettiğimizi soracak. Tevhidden neyi meşkettiğimizi soracak. Ruhlar alemindeki verdiğimiz sözle dünya hayatındaki verdiğimiz söz karşı karşıya gelecek. Ve oradan bir netice çıkacak. Şimdi burada da diyor ki ben kamışlıktan kesildiğimden beri, eğer olumlu manaya alırsak, ruhlar aleminden bu aleme düştüğümden beri öyle bir feryat ettim ki Hazreti İbrahim aleyhisselamın bir ismi de Evvah. Evvahun Halim diye geçiyor. Evvah. Evvah he ile sonu. Heh değil. Evvah. Çok ah eden demek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tesbihatıymış o. Ah edenmiş. Ah böyle mi edenmiş? Biz takdir bile yapamayız. Ah edenmiş. E ve he mahreci Mustafa Bey. Hu'yu anlatmıştık aynı hayat neye üflenmesi meselesini. Şimdi başka bir şey daha anlatacağız. E ve he dediğiniz bakın ve he. He ve e. Mahreç olarak insanın en batnında içinde olan harflerdir. E. Ama aynı zamanda nedir? Kalbe de en yakın olan mahreçtir. Ah insanın yüreğinden gelir.
Eyvallah.
Ah. Mesela oh öyle değildir. Oh oh oh oh yaparsın. Şurasıdır. H'nın mahrecı budur. Boğazdan aşağı geçemeyen adam oh der. Boğazdan aşağı geçebilen adam ah der. Arz edebildim mi?
Estağfurullah hocam.
Harflerin bile mahreç olarak kendine göre duruşu, kendine göre tevazuu ve o tevazuya göre de o duruşa göre aldıkları feyiz vardır. Harflerin bile. Necmeddin-i Kübra Hazretleri diyor ki oh oh dediğinde diyor alttakini burada diyor hı mahrecine insanın çıkan dudakla bu batın arasında en arkadadır, üst noktadadır diyor hı kazırsın diyor. Genzin hemen en üst noktasıdır diyor. Hı. Kibirlidir diyor. Çok yukarıdadır diyor. Ohla ah arasında diyor feyiz farkı vardır.
Eyvallah.
Çok acayiptir. Efendim böyle midir değil midir? Hiç merak etmesinler. 5-10 sene daha beklesinler. Hani bugün böyle açıldı pazar ama biraz fazla böyle hoca üst şeyden gidiyor diyecekler. Desinler nasıl olsa alttan da alsak üstten de konuşsak diyen yine diyor. Bari bir söyleyeceğimi söyleyelim de öyle söylesin.
Buyurun hocam.
Yarın bir gün 5-10 sene bile değil. Bakın göreceksiniz. Ben hayatta olursam bana gelir sorarsınız. Hayatta olmazsam da işte ilan ediyorum. Yarın bir gün bu harflerin telaffuz şifrelerini bilgisayar ortamında yazacaklar. Bu harflerle dağlar taşlar resmedecekler. Kur'an ayetlerini harflere dökecekler. O harflerin dalga boyuyla resimler yapacaklar. Bunu göreceksiniz siz. Kur'an'ı harften ibaret zannediyorlar. Birçok alemi sıkıştırılmış halidir bu. Bunu söylemek hurufilik değildir. Ama şunu da söyleyelim. Bu kadar insan da boşuna hurufi olmamış. İçinde bir tılsım var bu harflerin. E denildiğinde onun dalga boyu ve hu hay Allah denildiğinde bunları başka tekniklerle, ışınlarla, bilgisayar ortamlarıyla, kompütürle neyse belli ortamlara dökecekler ve kainatın remzi olduğunu, şifreleri olduğunu esas o zaman görecekler.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum? Yani estaizu billah. Efela yanzurune ilel ibli keyfe hulikat. Ayeti kerimesini o ortama yüklediklerinde o harflerin telaffuzlarının, dalga boylarının ve titreşimlerinin belki de bir deve resmini bile ortaya çıkarttığını, devenin DNA şifresini ortaya çıkarttığını görecekler bu harflerle. Ben Deniz bunu söylüyorum. Acizane meydan okumuyorum ama aldığım haberle söylüyorum. Büyüklerden aldığım haberle. Bugün bunu yapacak teknik. Ve o zaman anlayacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl konuştuğunu, Allah kelamının mucize olduğunu. Kıyamete yakın ortada adam kalmayacak Mustafa Bey.
Adam kalmayacak mı hocam?
Şüpheli adam kalmayacak.
Şüpheli adam kalmayacak, eyvallah.
Ortaya alenen konulacak. Kur'an Allah kelamı olduğu hiç şüphesiz ortaya konulacak. Bilim tespit edecek bunu. Canım tespit etmemiş. Hayır, her yönüyle ortaya çıkacak. Ve şu iki insan grubundan başka bir grup olmayacak. Ya inanacak, o zaman inandım diyecek. Ya da tamam bu böyle olabilir ama ben reddediyorum diyecek. Ben varım diyecek.
Eyvallah.
Zaten kıyamet öyle kopacak. Peygamberlerin yaptığını ben de yapıyorum diyecek. Peygamberin mucizesi yoktur diye inkar etmeyecek. Şimdi akla uydurmaya çalışıyorlar dini kendilerine göre. Efendim Şakk-ı Kamer mucizesi yoktur. Miraç işte astral bedenle gitmiştir. Üstüral beden bilmem ne yapmıştır. Uydur uydur söyle. Yahu zaten akla uygun olsa ona mucize denmez ki.
Eyvallah.
Mucize zaten aklı aciz bırakan demek. Bir gün bunu yapacaklar, ortaya koyacaklar ve diyecekler ki evet peygamber mucizesi hakmış. Peki nedir durum abi? Ya kabul edecekler ya reddedecekler. Arada adam kalmayacak. Hani kıymetli seyircilerimiz şuna üzülmesin. Ya alenen insanlar insanları batıla sevk ediyor. Ahlaksızlığa sevk ediyor. Bu kadar rahat olmazdı bu iş diyorlar. Hayır, Allah Teala hazırlıyor. Bir iltihabı akıtmak için çıbanın başını, iltihabı bir yerde toplarlar en önce. Hazreti Allah da bunları cem ediyor. O yüzden hiç rahatsız olmasınlar. Bizler kendi derdimize düşüp imanın doğrusunu tahsil etmeye çalışalım.
Amin.
İşte burada ruhlar aleminden kesilip indiği zaman bu tevhid aleminde, tevhid medresesine ne yapıyor? Öyle bir hakikatten bahsetmeye başlıyor ki esma tecellisiyle, efal tecellisiyle, sıfat tecellileriyle öyle bir oluş başlıyor ki ne yapıyor? Kadın da erkek de onun feryadından inliyor. Yani bizler bu dünyada kadın ve erkek olarak aslında aradığımız karşı cinsimiz değildir. Mana ikizimizdir.
Mana ikizimiz.
Evet.
Eyvallah hocam.
İnsanlar kadında ve erkekte eksikliklerini ararlarsa bu dünya perest oluyorlar. Ama kadın da erkek de bir olduktan sonra birbirlerini çok seven insanlar, birbirlerine aşığım ben senin için ölüyorum diyen insan bile bir noktadan sonra bir doyuma ulaşıyor. Değilmiş diyor. İşte ney insanı kamil olarak düşünürsek insanı kamil veya bu nefis gailesinden kurtulmuş olan o nefes bize diyor ki hayır. Sen kadın ve erkek olmaktan öte Allah Teala sana başka bir ikilik yaratmış. Sen bu ikiliği tamam etmek için buraya geldin, tevhid etmeye geldin. Bu dünyaya geldin ama ruhlar alemine çıkmak için. Nefisle geldin, nefis kadındır, ruh erkektir. Hatta rüya ilminde bile öyle anlatırlar. Kadın hanım suretini görmek nefsani şeylere ve erkek görmek de ruhani şeylere misaldir derler. Ben anlamamam. Rüya tabiri hakkındaki kitaplarda böyle şeyler olduğu söylenir. Nitekim İsmail Hakkı Burusevi Hazretleri de Sure Yusuf'un tefsirinde bunu uzun uzun anlatmakta. Oradan bakıp görenler bunu zaten bilirler. Dolayısıyla burada diyor ki kadın ve erkek ortak aradıkları dert bende. Ne zaman bunu söyleyebilir ama? Balçık halindeyken söyleyemez. Olumsuz alırsak. Ruhlar alemindeyken de söyleyemez. O halde programın sonuna geliyor galiba.
Eyvallah hocam, eyvallah.
Şu cümleyle lütfen bitirelim. ruhlar aleminden kopup gelmek zannedildiği gibi kötü bir şey değildir. Ruhlar aleminden aşağıya inişimiz Allah'ın sevkiyle midir? Biz mi inmeyi istedik? Allah mı istedi? Allah murad etmedi mi? Allah. Allah'ın yaptığı, murad ettiği hiçbir dahlimiz olmayan bir işe nasıl kötü diyebiliriz biz? Ah, bazıları öyle diyor, bazı saf trikler diyorlar şimdi. Ah keşke ruhlar aleminde gibi olabilsek. Vallahi hiç para etmezsin. Hiç para etmezsin sen ruhlar aleminde gibi olsan. Senin ruhlar aleminden bu dünyaya düştün. Günah bile işlesen tövbe ya Rabbi dersin. Allah'ın tövbe, Rab, Allah, mabud, ilah, abdiyet gibi sıfatlarını bak parlatırsın. Ruhlar aleminde böyle bir imkan yok. Bu aleme iniş sevgiliye bir kere selam vermek için, bir kere es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah demek için, bir kere elhamdülillah, hatta bir kere estağfurullah demek için bile olsa bu aleme düşmek güzeldir.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum? Ama bu alemde kalmak için değil. O alemden düştüğünü fark edebilmek bu alemi güzel yapmaktadır diyelim.
Eyvallah hocam.
Ve bitirelim mi?
Eyvallah hocam. Yani insan dinlerken herhalde kıymetli seyircilerimiz
izlerken. Ben deniz biraz böyle farkında olmadan heyecanlanmış olabilirim. Estağfurullah hocam. Kelimeler yetmiyor çünkü ifadeye.
Estağfurullah.
İnşallah kıymetli seyircilerimiz anlatandan daha arif olarak arz etmek istediklerimi fark etmişlerdir, idrak etmişlerdir.
Estağfurullah. O halde efendim irfanınıza terk olunsun bunca mevzu, bunca anlatılan. Kısmet olursa önümüzdeki hafta yine huzurlarınızda olacağız. Çok teşekkür ederiz bu vakitleri bize ayırdığınız için, ekranlarınız başında bulunduğunuz için. Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar. Müzik